Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Erdebil eyaleti üzerinde duracağız.
Sağlık turizmi ve doğa terapi turizmi ülkelerin önemli turistik fırsatları ve potansiyellerinden sayılır. İran'da güzel doğası ve dört mevsimli iklimi, kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve bu gibi doğal cazibeleriyle bu alanda yüksek kapasiteye sahiptir. İran'da doğa terapi turizmi isimli seri programımızda doğal sağlık hizmetleri ve doğa terapiyle ilgilenen turistlere İran'ın doğal kapasitelerini ve imkanlarını tanıtmayı amaçlıyoruz.
İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde son birkaç bölümde olduğu gibi Erdebil eyaletinde bulunan doğa sağlık turizm alanlarını ve noktalarını tanıtacağız. Erdebil eyaletinin doğal özelliklerinden biri de kaplıcaları, ılıcaları ve çok sayıda maden sulara sahip olmasıdır. Bu noktalar ise tedavi amaçlı seyahat eden turistler için ilgi çekicidir.
Önceki bölümde Erdebil eyaletinin Meşkinşehir kentinde ve bölgesinde bulunan bazı ılıca ve kaplıcaları ele aldık. Programımızın bugünkü bölümünde sizleri bu bölgedeki diğer ılıca ve kaplıcalar ile tanıştıracağız.
Sebelen Volkanik Dağı'nın yaylak yamaçlarında bulunmasından dolayı bölgede birçok maden suyu kaynağı görülmektedir. Bu maden suyu kaynakları farklı noktalarda ortaya çıkarak mineral ve sıcak suları ile birçok faydalı işlevleri de ortaya çıkarır. Geçmişte yörenin göçebeleri ve yaylak yapan sakinleri küçük havuzlar oluşturarak Sebelen Yamacı'nın maden kaynaklarını her zaman banyo yapmak ve tabii ki hastalıkları tedavi etmek için sıcak su olarak kullanırlardı. Zamanla bu kaynaklar verimliliklerini gittikçe daha iyi gösterdi ve havuzlar daha iyi donanımlı ve güncellenmiş hale geldi. Böylece bugün Meşkinşehir turistik bölgesi 11 modern ve geleneksel kaplıcaya sahip oldu.
Mül Turistik Köyü, Melik Suyu, Şefa ve Yel Suyu gibi 3 modern hidroterapi kompleksi ve bir de geleneksel Mül Suyu kompleksi ile doğa terapi alanında önemli bir merkez sayılmaktadır.
Mül Turistik Köyü'nde inşa edilen Melik Suyu Sağlık ve Hidroterapi Kompleksi Meşkin Şehri 14 kilometre uzaklıkta bu köyün jeotermal istasyonuna doğru yolunda yer almaktadır. Bu kompleksin suyu Sebelan'ın yeşil yamacında bulunan bölgenin çok popüler mineral kaplıcası Melik Suyu'ndan sağlanmaktadır. Bu kompleksin suyu romatizma tedavisi, bel ve boyun fıtığı, eklem ve kemik ağrıları, sinirsel ve psikolojik sorunlar, cilt sorunlarına iyi gelmektedir.
5 hektarlık alana sahip Melik Suyu kompleksi sıcak maden suyu havuzu, çocuk havuzu, jacuzzi, bireysel küvetler, kuru ve buharlı sauna ve soğuk su havuzu gibi olanaklarla donatılmıştır. Bu kompleksin suyu %100 doğaldır ve yerel halk arasında da çok popülerdir.
Mühl, Kaynarca turistik bölgesinde Kaynarca ve Velizir komplekslerinden sonra üçüncü modern kompleks olarak kurulan ve mükemmel tesislere sahip olan Şifa Hidroterapi Kompleksi, Meşkenşer kentindeki turistik Muik bölgesinde yer almaktadır. Bu kompleksin suyu daha önce Kotur suyu kaynağından sağlanıyordu. Ancak mevcutta Sebelan'ın bereketli yamacında bulunan bölgenin saydam sulu kaynaklarından biri olan Aksu Mineral Kaplıcası'ndan sağlanıyor. Bu kompleksin suyu cilt hastalıkları, romatizma ve ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde oldukça faydalıdır. Şifa Kaplıca Kompleksi, sıcak maden suyu havuzu, gençler havuzu, çocuk havuzu, soğuk su havuzu, kuru ve buharlı sauna, sis tüneli, masaj odası, otopark ve konut süitleri gibi olanaklarla donatılmış bay ve bayanlar için ayrı olarak hizmet vermektedir. Bu kompleksin suyu da mineral ve %100 doğaldır. Aygar Kaynarca Modern Hidroterapi Kompleksi, Erdebil Eyaleti'nin Meşkinşehir kentinin güneybatısındaki Kaynarca Kaplıcası'nın yakınında yer almaktadır. Bu kompleksin suyu da Kaynarca Kompleksi gibi İran'ın en sıcak maden suyu kaynağı olarak kabul edilen Kaynarca Maden Suyu Kaynağı'ndan sağlanıyor. Asidik Kaynarca kaynağının suyu 82 derece sıcaklık ve saniyede 9 litre debisiyle lenfatizm, raşitizm ve kronik romatizma tedavisinde yararlı olan sodyum kloritli kaynaklar tipindendir. Bu sıcak su kompleksi bay ve bayanlar için iki ayrı havuza sahiptir. Ayrıca sıcak maden suyu havuzu, balık terapi odası, güneş terapi salonu, kişisel banyolar, kur ve buharlı sauna, jacuzzi, spor havuzu, özel havuz ve masaj odası gibi olanaklarla donatılmıştır.
Şabil Hidroterapi Kompleksi ise Meşkinşehir'in 45 kilometre güneydoğusunda ve Lahrut kentine 25 kilometre mesafede yer almaktadır. Sabalan zirvesinin eteğinde ve yol kenarında bulunan Şabil kaynağı 49 santigrat sıcaklık ve saniyede 5 litre debiye sahiptir. Bu kaynağın suyu bikarbonatlı ve sodyum bikarbonatlı maden suları kategorisindedir. Yüksek miktardaki bikarbonat asidi nedeniyle hareket, nörolojik, ayak ağrısı ve sırt ağrısını tedavi etmek için kullanılır.
Bay ve bayanlar için iki ayrı havuza sahip Şabil Hidroterapi Kompleksi, sıcak maden suyu havuzu, soğuk su havuzu, jacuzzi, kuru ve buharlı sauna, masaj odası, otopark, çardak lokanta ve konut suitleri gibi olanaklarla donatılmıştır.
Geleneksel ve tamamen doğal Kotur suyu hidroterapi havuzu en eski sıcak su havuzlarından biridir. Bu kaplıca Lahrut kentine 24 kilometre ve Meşkinşehir'e 45 kilometre mesafede yer almaktadır. Kotur suyu çok sıcak, sodyumlu ve kalsiyumlu ve kükürtlü kaynaklar sıralamasında yer almaktadır. İçindeki saf kükürt sayesinde sıcak suyu cilt hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıkları tedavi ettirmek için iyileştirici özelliğe sahiptir. Sıcaklığı 42 santigrat derece ve akış hızı saniyede 13 litredir. Bununla birlikte Kotur suyundaki yüksek kükürt nedeniyle gazının doğrudan solunmasından kaçılması önemlidir.
Hastalıkların tedavisinde etkinliğiyle bilinen kotur suyu çok uzun yıllardan beri çoğu mevsimlerde, özellikle de sıcak mevsimlerde İran'ın ve dünyanın farklı noktalarından gelen turistlere hizmet vermiştir. Kotur suyu ılıcasının bulunduğu geleneksel köyde otel, restoran, kiralık ev, kahvehane, fırın ve dükkanlar bulunmaktadır. Bu kaplıca Şabil Hidroterapi Kompleksine çok yakındır. Bu kaplıca yolu dağın inişli çıkışlı yapısına rağmen her türlü araç için çok düzgün ve iyi durumdadır. Bu hidroterapi merkezinin imkanları sınırlıdır ve sadece erkekler ve kadınlar için dönüşümlü olarak kullanılan geleneksel bir havuzu içerir.
Kotur suyu seyahat etmek için farklı bir yerdir. Çünkü el değmemiş iklime, bozulmamış doğaya ve görülmeye değer göçebelere ek olarak kotur suyu kompleksine sahiptir. Kotur suyu tuzlu buharı ve gazı nedeniyle çatıya sahip değildir. Bu yüzden de içinden Sabala'nın karlı kaplı zirvesi rahat bir şekilde görülmektedir. Kotur suyu su miktarı açısından İran'ın kuzeybatı bölgesindeki en zengin kaplıcalardan biridir. Bu nedenle bölge ahalisi suyun bir kısmını nehre yönlendiriyor. Tabii ki 40 santigrat derece sıcaklığın nehir üzerinde güzel bir etkisi var. Burada şafak vakti ve akşamları gezginler köyün içinden geçen nehre baktıklarında nehirden yükselen bir buharla karşılanırlar. Bu da eşsiz bir manzarayı meydana getirmektedir.
Göçebeleri ve göçebe yaşamına yakınlığı yüzünden kotur suyunun yerel mutfağı da çok popülerleşmiştir. Özellikle kebap ve ayran çorbası popüler hale gelmiştir. Yolcular köyde kaldıkları süre boyunca Sebelan'ın yamaçlarında sürekli otlayan koyunların etinden kebap yapmayı yıllardır tercih ediyorlar. Ayran çorbası ise yerel ayran, bezelye, sarımsak, pirinç, dağ ve yabani sebzelerini içeren başka bir yerel yemektir. Çorbacılar ve diğer dükkanlar günün 24 saati yolculara hizmet veriyor. Bu yüzden gecenin ortasında aç uyanırsanız tüm dükkanların açık olduğundan ve yemeğinizin 20-30 metre uzakta olduğundan emin olun.
Sebelan'ın yüksekliklerinde otlayan koyunların kaliteli sütleri vardır. Bu nedenle taze kaymak bulmak için çevredeki göçebelerin çadırlarını ziyaret etmek gerekir. Yerlilere göre kotur suyu kaymağı kalite açısından İran'ın kuzeybatısındaki en iyi kaymak türüdür. Bundan dolayı turistler de meralara seyahatlerinde muhakkak bu kaymağı denerler.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 17. bölümünde sizlerle beraberiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanlara iyi vaazlerle nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz. Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirttiği değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim yararlı şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'in tüm dertlerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret Nahçul Balağa'nın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor. İmam Hasan aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuruyla kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basiretli insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır. Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını arttırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanı günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor. Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap Kur'an-ı Kerim, onda asla şüphe yoktur. O müttakiler, sakınanlar ve aranmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe dek inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardandır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde de Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadığı, çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor. Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa, ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam da bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir ve saptırmayan bir yol göstericidir ve asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şey artar ya bir şey eksilir, şöyle ki hidayete ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim'le dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim'le Allah kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur. İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilge ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından ve insanlara mutluluk ve saadete erdirmek amacıyla mükemmel bir programla nazil olduğundan, insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Gerçekten Yüce Allah, İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şii tarihinin büyük alimleri.
Ehlibeyt imamlarının 12.si Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinden sonra İslam'ın 1200 yıllık tarihinde Şii aleminde binlerce büyük fakih ve alim yetişerek bilimlerinin nuru ile ilahi hidayet yolunu aydınlatmıştır. Bu insanların her birinin öyküsü gerçekten dinlemeye değerdir. Bu çerçevede sizler için bu büyük alimler ve faaliyetleri ve eserleriyle tanışmak üzere Şii tarihinin büyük alimleri başlığı altında yeni bir program hazırladık. Şimdi hep birlikte sohbetimizin 4. bölümünü dinleyelim.
Şeyh Sıddık olarak ün yapan Şeyh Ebu Cafer Muhammed bin Ali Bin Babu Yekumi, Şii tarihinin en büyük bilginlerinden biridir. Şeyh Sıddu Kamili 4. yüzyılında yaşadı ve Şii Müslümanların dörtlü hadis kitabının ikincisi olan Men La Yahzerul Fakih adlı eserin sahibidir.
Değerli dostlar, bugün yine Şii alimlerin parlayan tarih sayfasında bir başka sayfayı aralıyoruz. İmam Ali Aleyhisselam bu seçkin insanlarla oturup kalkmayı bereket vesilesi bilir ve şöyle buyururdu. Ulema ile oturup kalk ki ilmin artsın ve edebin iyi ve ruhun pak olsun. Gerçekte bundan asırlar önce ilim ve bilime öncülük eden büyük alimleri ve eserlerini tanımak başlı başına bu büyük insanlarla oturup kalkmaya benzer. Ve biz de böylece bu yolu izleyerek bu büyük alimlerden feyz almayı umuyoruz. Geçen bölümlerde Kafi adlı eserin sahibi Şeyh Koleni ile tanıştık ve şimdi Şeyh Koleni'den sonra Şii Müslümanların ikinci büyük alimi ve muhaddisi Şeyh Sidduk ile tanışmak istiyoruz.
Şeyh Sıddık olarak gün yapan Şeyh Ebu Cafer Muhammed bin Ali bin Babu Yekumi, Şii tarihinin en büyük bilginlerinden biridir. Şeyh Sıddık Kameri 4. yüzyılda adeta bir yıldız gibi mukaddes Kum kentinde rivayet ve fıkıh semalarında doğdu. Bu büyük alemin veladeti İmam Zaman Aleyhisselam'ın 3. has vekili Hüseyin bin Ruh'un vekalet etmeye başladı, dönemin başına denk gelir. Şeyh Sıddık büyük ve ünlü alemlere yetiştiren ve 3 asır boyunca İran merkezinde içinden seçkin alemler çıkan Babuye Hanedanı'nda dünyaya geldi. Şeyh Sıddık ise bu hanedanın en büyük şahsiyeti sayılır. Babası Kum kentinin büyük alimlerinden ve İmam Mehdi'nin küçük gaybet döneminde en çalışkan yazarlarından biriydi ve tam 200 esere imza attı. Şeyh Sıddık'ın babası 50 yaşına girene kadar evlat sahibi olmamıştı. Ta ki Hazreti Mehdi'nin vekili aracılığıyla o hazrete bir mektup yazdı ve evlat sahibi olması için o hazretten dua talebinde bulundu. Hazreti Mehdi de Şeyh Sıddık'ın babasına hayır ve bereket vesilesi olacak 2 erkek evlat müjdeledi. Bu 2 erkek evlattan biri Şeyh Sıddık büyük zekası ve öğrenme aşkı sayesinde ve masum imamın duasının bereketiyle yaşadığı çağın en büyük insanlarından biri oldu ve başta Men La Yahrezul Fakih olmak üzere Şii fıkhının da en temel eserlerinden bazılarını yazdı.
Muhammed çocukluk çağında dini ilimleri babasından öğrendi ve ilk eğitimini doğduğu Kum kentinde büyük alimlerin ve muhaddislerin nezdinde tamamladı. Muhammed bu süre içerisinde ilim ve marif öğrenmek için büyük çaba sarf etmeye başladı. Kısa bir süre sonra Muhammed'in ilim öğrenme yeteneği ve güçlü hafızası Kum'un ilmi çevrelerinde duyulmaya başladı. Şeyh Sıddık Kum kentinde eğitiminde yüksek derecelere ulaştıktan sonra büyük üstadlardan ders almak ve masum imamların hadislerini o çağın ünlü hadis bilginlerinden duymak üzere ilmi seyahatlerine başladı. Aslında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve masum imamların nurani kelamını toplama aşkı Şeyh Sıddık'ı yaşadığı kentten göç etmeye ve yollara düşmeye yöneltti. Şeyh Sıddık o dönemde nerede seçkin ve üstad bir muhaddis varsa oraya seyahat etti ve böylece doğudan batıya Şeyh Sıddık'ın hadis dinlemek için uğramadığı muhaddis kalmadı. Şeyh Sıddık bazen bir hadisi duymak için o dönemde seyahat etmenin tehlikelerini göze alıyordu. Şeyh Sıddık bu çerçevede Buhara, Nişabur, Tuz, İsfahan, Balh, Sarahs, Merv, Samarkand, Furkane, Mekke, Medine, Kufe ve Bağdat'a seyahat etti. Aslında Şeyh Sıddık'ın başarılı olmasının bir sırrı da bu seyahatlerin sayesinde görüştüğü çok sayıda hadis uzmanıydı. Öyle ki şeyhin sayısız hadis uzmanı ziyaret ettiği ifade ediliyor. Bazı kitaplarda Şeyh Sıddık'ın üstadlarının sayısı 252 olarak geçiyor. Şeyh Sıddık seyahatleri sırasında ayrıca ders ve tartışma meclisleri de düzenliyor ve halkın şüpheleri ve soruları ile tanışarak onlara cevap vermeye ve insanları aydınlatmaya çalışıyordu.
Şeyh Sıddık'ın yaşadığı çağın önemli gelişmelerinden biri, İran asıllı ve Şii mezhebinden olan Alevi hanedanının iktidarın başına geçmesiydi. Bu hanedan, Kamili 4. ve 5. yüzyılda İran ve Irak ve Arap Yarımadası'nın büyük bir bölümünden Şam'ın kuzey sınırlarına kadar uzanan büyük bir alana hükmediyordu. Ali Buye gaybet döneminde fıkıh ve siyaset mektebinin yaygınlaşmasında önemli rol ifa etti ve gaybet döneminde ilk Şii iktidar olmak üzere ulemaya özel önem vermeye başladı ve ulemanın görüşlerine ve fetvalarına uyguluyordu. Şeyh Sıddık Ali Buye iktidarının baş vezirinin daveti üzerine Rey'e göç etti ve burada fıkıh ve ehli beyt hadisi derslerine vermeye başladı ve ömrünün sonuna kadar bu kentte ikamet etti. Ali Buye hükümdarı Rüknedül hangi meclise gelirse gelsin Şeyh Sıddık'ı yanına oturtur ve çeşitli konularda da görüşünü alırdı. Ali Buye iktidarı ilim ve kültürün yaygınlaştığı dönemde ve bu kentte birçok kütüphane ve medrese inşa edildi ve Rey kenti bu hanedanın iktidarı döneminde siyasi, kültürel, sosyal ve fikri açılardan doruk noktasına ulaştı. Nitekim İbn Sina, Zekeriya-i Razi ve Şeyh Sıddık gibi ünlü alimler o dönemin ihtişamını yansıtır.
Hadis naklinde emanetdarlığı ve sadakati sayesinde Şeyh Sıddık olarak ün yapan Ebu Cafer, en çok esere imza atan İslam alimlerinden biridir ve çeşitli konuları kapsayan yaklaşık 300 eseri kaleme almıştır. Gerçekte bunca değerli eser bundan 11 asır önceki imkanlara ve şartlara bakıldığında Şeyh Sıddık'ın ne denli yılmaz ve çalışkan bir alim olduğunu ortaya koymaktadır. Şeyh Sıddık çeşitli dini ilimlere musallat olan bir alimdi ve örneğin usul, fıkıh, tefsir, rical ilmi ve hadis bilimi gibi ilimlerde usta biriydi. Şeyh Sıddık'ın önemli hadis çalışmalarından biri hadisleri konularına göre sınıflandırmaktı. Bu çalışma Şeyh Sıddık'tan önce yapılmamıştı. Nitekim günümüz imkanlarına rağmen böyle bir çalışmayı bir kişinin yapabilmesi mümkün görülmese bile Şeyh Sıddık'ın Ehl-i Beyt marifine olan aşkı sayesinde bu büyük işi başardı ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın büyük gaybeti döneminde Müslümanlara değerli bir miras bıraktı.
Şeyh Sıddık'ın bazı önemli eserleri Şii Müslümanların dörtlü hadis kitabının ikincisi olan Men la yahzerul fakih ilal şarayı, Kemalettin ve Tamamul name, Kitabul tevhid, El hisal, El emal, Uyunul ahbarul reza, İmam Ali Aleyhisselam velayetinin ispatı ve diğer birçok değerli eserden oluşur.
Değerli dinleyiciler, Şii tarihinin büyük alimleri başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde hep beraber Golestan iline giderek Gorgan kentinin turistik cazibeleri ve bazı yöresel yemekleri ve tatlılarıyla tanışmıştık.
Bugünkü sohbetimizde ise ilin diğer kentlerinden Kordku'ya giderek burada halkın kültürü ve yine yöresel yemekleri hakkında sizlere bilgi aktaracağız.
Kordku'y, Golestan ilinin batısında ve İran'ın kuzeyinde yer alıyor. Kordku'y, halkının lehçesi, mazenidir. Kent, Golestan ilinin en güzel doğa cazibelerine sahiptir. Kuzeyden de güzel Hazar denizine nazırıdır. Kordku'y kentinin tarihi kaynaklardaki geçmişi miladi 1736-1796 yıllarında Afşar Hanedanı dönemine dayanıyor. Uramanat bölgesinden geçmekte olan hanedanın kurucusu Nadir Şah, bölgenin okçulukta becerikli ve mahir olan Kürt aşiretlerine görünce kendisiyle bölgeye giderek, o dönemde Mazenderan ve günümüz Gorgan olan dönemin Esterabad bölgesine saldıran Türkmenlere karşı kendi ordusunu takviye etmek istemiş. Bu konu bölgenin Kordku'y olarak tanınmasına sebep oldu. Yöre halkının dilinde Kürtlerin sükunet ettiği yer anlamında olan Kardmele, göçmen kabul eden bir bölgedir. Bu yüzden de Kürtlere ilaveten Mazenderan gibi diğer bölgelerden de göçmenler burada yaşıyorlar. Böylece kente kültürel çeşitlilik açıkça göze çarpıyor.
Misafirperver Kordku'y halkı çok canlı ve neşeli insanlardır ve kendilerine has özel yemekler ve gelenekleri vardır. Kendi sofralarında geleneksel yaygın yemekleri ilaveten leziz yöresel yemeklere de önem verirler. Kent ve etraf köylerin en önemli yöresel yemeklerinden her zaman pilav üstüne sulu yemek olarak bilinen horişlerden sak, nar aşı, ısırgan aşı, içi doldurulmuş tavuk ve balık, bancam, vezveş ve benzerine değinebiliriz. Ayrıca ceviz helvası, berencek, şirnun, poştzik ve eskiden günümüze ulaşan ve halkın yöresel mutfak kültürünü oluşturan tatlıları da unutmamak gerekir. Halkın yöresel yemekleri genelde yine yöresel çeşitli otlarla daha bir koku ve tat kazanır. Burada yaban olarak bulunan otlardan bir çeşit dağ sarımsağı olan elzi, Azeri dilinde yatsı yaprak zımbırtıkan olarak bilinen zolang, enarice, yarpuz olarak bilinen ovci ve ısırgan otlarına değinebiliriz.
Kordku'y kenti Hazar Denizi'nden çok fazla mesafeli değildir. Bu da deniz ürünlerinin halkın yemek sofralarında özel bir yeri olmasına sebep olmuştur. Bilindiği üzere çeşitli balıklar insanın sağlığı için çok yararlıdır. Bilindiği üzere insan vücudu amino asit üretemez ve sadece besin yolu ile alır. Balığın tüketilmesi insan vücudunda yüksek besin değeri olan amino asitlerin üretilmesine sebep olur. Bu bölgedeki en popüler balıklardan biri de besin değeri açısından pek çok özelliğe sahip olan sazan balığıdır. Sazan balığı özellikle kilo kontrolünde ve tansiyonun düşürmesinde, göz ve cilt sağlığında ve insan ruh sağlığında da oldukça etkilidir. Ayrıca kandaki kolesterol ve trigliseritleri düşürürken koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya da yardımcı olur.
Sazan balığının yararlarından sonra sıra bölge halkının bu balık ile nasıl yöresel bir yemek pişirdiklerine geliyor. Farsça'da sazan balığına kapur denir. ve bölge halkının en sevdiği yemeklerden biri kapur kelledir. Evet, bu yemekte balığın etini ilaveten genelde balığın kuyruk ve başı gibi daha az kullanılan bölümleri kullanılır. Bu çok leziz yemek genelde tek başına çorba yanında veya pilavla birlikte yenir ve Golestan ili ve özellikle Kortkuy halkının en sevilen deniz ürünleri yemekleri arasında yer alıyor.
Gelelim kepur kellenen malzemeleri ve tarifine. Kepur kelle yemeği sazan balığı, sarımsak, maydanoz, soğan, nar salçası ve özel baharattan yapılır. Yapılışı ise çok basit olmasına rağmen deniz mahsullerinden yapıldığı için çok yararlı bir yemektir. Eğer bu yemeği yapmak istiyorsanız o zaman kalem ve kağıdı hazırlayarak malzemeleri yaz. Ölçekler 2 kişiliktir.
400 gram ayıklanmış ve 10 santimetrelik uzunca doğranmış sazan balığı, tabii kuyruk ve başı ile birlikte. Orta boyda bir soğan, yarısı jülyen doğranmış, yarısı ince rendelenmiş olarak, 20 gram ince doğranmış maydanoz, 2 yemek kaşığı kurutulmuş ve kızartılmış sarımsak, 10 gram kurutulmuş ve yağda kızartılmış nane, 1 yemek kaşığı nar salçası, tuz, karabiber, zerdeçal ve gerektiği kadar yağ.
Şimdi yapılışına gelince. Önce tencereye 3 su bardağı suyu ocağa alın ve kaynamasını bekleyin. Ardından doğranmış balıkları tuz, karabiber ve rendelenmiş soğan ile kaynar suya koyun ve 15 dakika pişirin. Sonra balıkları tencereden çıkarın ve kılçıklarını da ayıklayın. Sonra tekrar tenceredeki suya alın, maydanoz, jülyen doğranmış soğanlar, yağda kızartılmış nane ve sarımsak ve nar salçasını tenceredeki balığa ekleyin. 15 dakika daha orta ateşte pişmesine izin verin. İşte yemek hazır.
Bu hafta sizlerle Kortkuy kentindeyiz. Golestan ilinin dağları, buz devrinden günümüze kadar yaşayan Hirkani ormanlarında göklere uzanan ağaçlarına ilaveten ceviz gibi diğer ağaçlar da vardır. Ceviz binlerce yıldan beri insanın en değerli besin maddesi olarak tüketiliyor ve yemek sepetinde yerini korumuştur. Ceviz diğer besin maddelerine nazaran daha fazla omega 3 ve antioksidan içeriyor. Beyin fonksiyonlarını iyileştirmek, kalp hastalığını ve kanseri önlemek cevizin önemli özellikleridir. Besin değeri çok yüksek olan bu kuru yemiş, İranlıların özellikle Kuzey İran halkının beslemesinde özel bir yere sahiptir.
İranlıların geleneklerinden biri çeşitli törenlerde fakat daha çok matem merasimlerinde helva pişirmektir. Helva sevilen ve leziz bir tatlıdır ve birçok çeşidi vardır. Golistan'ın yöre halkı ve özellikle Kortkuy sakinleri cevizden özel bir helva pişiriyorlar ve ona ceviz helvası da diyorlar. Halk arasında çok sevilen ceviz helvasının pişirmesi zaman ve sabır gerektirir fakat sonu çok iyi ve lezizdir. İran'ın kuzey halkı arasında çok sevilen tatlıların bazıları pirinçten yapılması ise ilginçtir fakat ceviz helvasında da pirinç kullanılıyor. Fakat bu sevilen helva nasıl yapılır? Ona bakalım.
Kişilik ceviz helvası için gereken malzemeler 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker, Bir su bardağı ayıklanmış ve makinede çekilmiş ceviz, 3 yemek kaşığı yağ, 6 su bardağı su. Bu leziz helvanın pişirilmesi için pirinçler 3-4 saat önceden suda bekletilir. Ardından iri olarak makinede öğütülür. Ardından bakır veya seramik tencerede yağ koyup pirinçler eklenir ve yaklaşık kısık ateşte yağda kavrulur. Kısa sürenin ardından cevizler eklenir ve yine yaklaşık 10 dakika yağda çevrilir. Daha sonra karışıma su ve şeker eklenir ve karıştırılır. Burada ateşi açarak orta ateşte helva karışımı her 10 dakikada yapılır. Yaklaşık 3 ila 4 saat sonra karışım suyunu çekmiş ve koyu kahverengine gelmiş olacaktır. İşin zor tarafı burada başlıyor, zira helva tamamen kararıp siyah renge gelene kadar sürekli karıştırmak gerekiyor. Helva yağını tamamen bırakıp tencereye yapışmayınca kıvama gelmiş olacaktır. Artık ocağı söndürme zamanı gelmiştir. Pişen helvayı yağlanmış bir tepsiye yayın ve üzerini elle düzelterek soğuduktan sonra dilimler halinde baklava gibi kesin. Afiyet olsun. Tabii ki helvanın pişme süresinin uzun olması ve sabır gerektiren bir işlem görmesi bakımından genelde birkaç kişi birlikte ve yardımlaşarak ceviz helvasını pişirirler.
Muhterem dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de zevk aldığınızı umarak gelecek sohbetimizde sizlerle Golistan ilinin Türkmenleriyle tanıştıracağız. Tabii ki onların kültür ve dillerinin yanı sıra özellikle mutfak kültürü ve gelenekleri hakkında sizlere bilgiler aktaracağız.
Sofralarınız bereketli, evleriniz neşeli olsun. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hristiyanlıkla teslis ve Kur'an-ı Kerim'in bu inancı reddetmesini ele almak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Hazreti İsa'nın veladet öyküsünü anlattık ve o Hazret'in beşikte konuştuğunu ve kendisini Allah'ın kulu ve elçisi olarak tanıttığını beyan ettik. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İsa'nın Yüce Allah'ın evladı olduğu iddiasını reddettiğini anlattık. Şimdi bu konuya devam etmek istiyoruz.
Şimdiki Hristiyanlığın ilahiyatında teslis inancı, Allah-u Teala'dan bir nevi üçlü algılamayı, yani baba, oğul ve kutsal ruh inancını ifade eder. Bu inanca göre Allah'ın varlığı yeganedir. Fakat üç ayrı kalıpta, yani baba, oğul ve kutsal ruh şeklinde tecelli etmiştir. Bu üç kalıp farklı kişiliğe rağmen tek bir zattır ve birbirinden ayrı değildir. Bir başka ifadeyle Allah üç olduğu halde tektir. Ve tek olduğu halde üçtür ki bu da başlı başına bir çelişki sayılıyor.
Tevhid konusunda burada bir kez daha hatırlatılmasında yarar gördüğümüz bir noktaya işaret etmek istiyoruz. Dedik ki Allah Teala her açıdan sonsuz bir zattır. Allah Teala ezeli, ebedi ve sonsuz ilim ve güce sahiptir. Öte yandan sonsuzlukta çokluk veya ikilik tasavvur edilemez. Çünkü eğer iki sonsuzun varlığını düşünecek olursak, birinci sonsuz ikinci sonsuzun sınırına vardığında sona erer ve ikinci sonsuz da birinci sonsuzun sınırına ulaştığında sona erecektir. Bu durumda her iki sonsuz sınırlıdır ve esasen sonsuz olamazlar. Buna göre de iki sonsuzu tasavvur etmek mümkün değildir. Bu istidlale göre de varlığı sonsuz olan Allah asla çok sayıda olamaz. Yine eğer Allah Teala'nın zatı üç şahsın bileşiminden oluştuğuna inanacak olursak, bunun için her üçünün de sınırlı olduğu ilkesine inanmak gerekir ki bu ilkede Allah Teala'nın sonsuz zatı ile çelişmektedir.
Şimdi bu genel tartışmadan başka bir de Kur'an-ı Kerim'in Hristiyanların inancına yönelik tutumunu gözden geçirelim. Teslis inancına inananlar, Hazreti İsa aleyhisselamın bir beşerin bedeninde tecelli eden ve Hazreti Meryem salamullah aleyhanın rahminde cisme dönüşen ilahi zat olduğuna inanır. Kur'an-ı Kerim ise Hazreti İsa'yı ve İncil'i onaylamanın yanında şimdiki Hristiyanların arasında yaygın olan teslis gibi bazı inançları reddediyor. Yüce Allah bu bağlamda Nisa suresinin 171. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah katında gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın Resulüdür.
Hazreti İsa'nın adının bu ayette ve diğer bazı ayetlerde annesinin adının yanında zikredilmesi, o hazretin diğer insanlar gibi olduğuna vurgudur. Hazreti İsa da diğer insanlar gibi cenin dönemini annesinin rahminden geçirdi ve diğer insanlar gibi doğdu, beslendi ve annesinin kucağında büyüdü. Yani Hazreti İsa da tüm beşeri sıfatlara sahipti. Peki madde dünyasına ve doğaya hakim olan tüm yasalara tabi olan Hazreti İsa gibi bir beşer nasıl ezeli ve ebedi Allah olabilir ki? Bu rivayete göre Hazreti İsa Allah Teala'nın Resulü ve Peygamberidir ve doğal olarak peygamberlik mevkii ilah olmakla bağdaşmaz. Nitekim Hazreti İsa'nın şimdiki İncil nusalarında yer alan sözleri de o Hazretin ilah veya tanrı olmadığını ve sırf insanları hidayete erdirmek üzere gönderilen bir peygamber olduğunu ortaya koyar.
Yine bu ayete göre İsa, Hazreti Meryem'e telkin edilen kelimedir. Bu sözcük Mesih'in mahluk olduğuna işaret etmektedir. Kelimeler bizim mahlukumuz olduğu gibi yaratılış alemindeki tüm her şey Allah-u Teala'nın mahlukudur. Yine kelimeler bizim içimizdeki sırrı beyan ettikleri ve sıfatlarımızı ve psikolojimizi yansıttığı gibi alemdeki tüm mahluklarda Allah-u Teala'nın cemal ve celal sıfatlarının işaretleridir. Bu ayete göre Hazreti İsa Allah-u Teala tarafından yaratılan bir ruhtur. Bu tabir Adem'in yaratılışında ve bir bakıma tüm beşeriyetin yaratılışında Kur'an-ı Kerim'de gelmiştir. Ve Allah-u Teala'nın yarattığı ve tüm insanların içine genelde ve Mesih ve diğer peygamberlerin içine özelde yerleştirdiği o ruhun azametini işaret etmektedir.
Nisa suresinin 171. ayeti şöyle devam ediyor. O Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseridir. Ondan bir ruhtur. Onun tarafından gönderilmiş yahut teyit edilmiş yahut da Cebrail tarafından üfürülmüş bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür demeyin. Sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Bu ayet açıkça alemlerin Rabbi yegane Allah olduğunu ve üçtür denmesinin yanlış olduğunu beyan ediyor. Böyle bir Allah nasıl evlat sahibi olabilir ki? Ezeli ve ebedi olan ve tüm alemin maliki olan Allah, eşe ve evlada ihtiyacı yoktur. Allah cisim olmaktan münezzehtir ve yine evlat sahibi olmaktan da münezzehtir. Yerde ve göklerde ne varsa Allah'a aittir. Tüm mahlukları Allah Teala yaratmıştır. Hazreti İsa da bu mahluklardan biridir.
Yeni Ahit kitabında da teslis inancı ile tamamen çelişen ifadeler vardır. Örneğin Hazreti İsa'dan nakledilen bazı sözler teslis inancına tamamen aykırıdır. Örneğin Yuhanna İncil'inde şöyle okumaktayız. Mesih buyurdu, ebedi hayat şu ki insanlar tek ilah olan ve İsa Mesih'i gönderen seni tanısın. Bu ifadeye göre Hazreti İsa ebedi hayatı, yegane Allah'ı ve Mesih'i onun elçisi olarak tanıma şeklinde tanımlıyor. Ki bu da açıkça teslis inancı ile çelişmektedir. Çünkü Hazreti İsa burada ebedi hayatın teslise inanmak olduğunu söylememiştir veya Hazreti İsa'nın cisme dönüşen Allah olduğunu söylememiş ve kendini sadece Allah'ın elçisi olarak tanıtmıştır. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Yine teslis inancına inananlar Hazreti İsa'nın mucizelerinde kendi zatından kaynaklanan harikulade bir güce sahip olduğuna inanır. Oysa Yuhanna İncil'inde o Hazret'in herhangi bir mucize sırasında dua ettiğini ve Allah'tan yardım talep ettiğini yazıyor. Eğer Hazreti İsa bağımsız ve kendi zatından kaynaklanan gücü olsaydı artık dua etmesine gerek kalmazdı. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor. O Hazret İlazar'ı diriltmek istediğinde daha önce Allah'a tevessül etti ve ondan yardım istedi. İlazar Hazreti İsa ölümünden birkaç gün sonra onu dirilttiği biridir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın mucizelerinden söz ediyor. Ancak tüm bu mucizelerin ancak ilahi zatın izni ve iradesiyle gerçekleştiğini beyan ediyor. Örneğin Maide suresinin 110. ayetinde Hazreti İsa'nın ölüleri ancak Allah Teala'nın izniyle mezarlarından dirilterek çıkardığı anlatılıyor.
Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa aleyhisselamın mahluk olduğunu vurguluyor ve Âl-i İmran suresinin 59. ayetinde o Hazretin Hazreti Adem gibi yaratıldığını beyan ediyor. Yani Hazreti Adem ve Hazreti İsa başka insanların yaratıldığı bilinen yollardan yaratılmamıştır. Hazreti Adem annesiz ve babasız ve Allahu Teala'nın iradesiyle topraktan yaratıldı ve Hazreti İsa da babasız bir anneden doğdu. Hristiyanlar Hazreti İsa aleyhisselamın babasız bir anneden doğuşunu onun ilah olduğunun delili sayıyor. Oysa Hazreti Adem'in annesiz ve babasız yaratılışı daha da acayip bir durumdur. Fakat hiç kimse bunun Hazreti Adem aleyhisselamın ilah olduğuna delil olarak görmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri gayet net ve açık bir şekilde Hazreti Mesih'in özelliklerinden söz etmiştir. Bu ayetler o Hazretin beşeri kişiliğini anlatmaktadır. Öyle ki bu özellikler asla Hazreti İsa'nın ilah oluşu ile bağdaşmaz. Bu ayetler özellikle Hazreti İsa için peygamberlik mevkiinden başka her türlü mevkiyi reddetmektedir. Örneğin Maide suresinin 75. ayetinde şöyle okumaktayız. Meryem oğlu Mesih ancak bir Resul'dür. Ondan önce de birçok Resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl haktan yüz çeviriyorlar.
Maide suresinin 75. ayeti Hazreti İsa aleyhisselamın ilah olduğunu reddeden birkaç noktaya işaret ediyor. Örneğin Hazreti İsa aleyhisselamın kendisine vahiy nazil olan bir insan olduğunu ve toplumu hidayete erdirmek üzere gönderildiğini belirtiyor. Bu yüzden o hazret bu bakımdan diğer ilahi peygamberler gibiydi. Ayet daha sonra annesini doğru bir kadın olarak takdir ediyor. Buna göre ayet, Hazreti İsa aleyhisselamın bir anneden doğduğunu ve ilah olamayacağını vurguluyor. Ayet daha sonra Hazreti İsa aleyhisselamın ilah olmadığına dair bir başka noktaya işaret ederek şöyle buyuruyor. Her ikisi de yemek yerlerdi. Gücünü bir lokma yemekten elde eden biri nasıl ilah olabilir? Akıl ve düşünce başka insanlar gibi normal bir yaşam sürdüren ve yemeye ve uyumaya ihtiyacı olan birinin Tanrı olarak tapılamayacağına hükmediyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast. Dünyanın en uzun mimari eserlerinden birinin İran'da olduğunu biliyor muydunuz? Uzunluk açısından dünyanın üçüncü duvarı olsa da dünyanın ilk tuğla duvarıdır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın tarihi hazinelerine bakış isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir /tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet. Bugün sizlere belki de bugüne kadar adını hiç duymadığınız bir hazineden bahsetmek istiyoruz. İran'ın kuzeydoğusunda inşa edilen döneminin en önemli yapılarından biri ve kendine özgü bir mimariye sahip olan savunma duvarı. Bugün Gorgan'ın tarihi kızıl duvarını sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu muhteşem duvarı tanımak için bizi kaçırmayın. İran'ın kuzeydoğusunda bugün Gülistan vilayeti olarak bilinen yer, İran'ın geçmişteki otoritesini gösteren, İranlıların güçlü savunma sistemini sergileyen eski ve uzun bir duvara ev sahipliği yapıyor. 200 kilometre uzunluğunda Gorgan savunma duvarı Çin Seddi'nden sonra dünyada ikinci tuğla duvardır. Gorgan Çin Seddi, İmparator Hadrianus'un İngiltere ile İskoçya sınırında yaptırdığı Hadrian duvarından daha uzun olup bugünkü Çin Seddi'nin birçok yerinden binlerce yıl daha eskidir. Bu duvarın Çin duvarı ve Almanya'nın Samiz duvarından sonra dünyada üçüncü sırada yer aldığı da tahmin ediliyor.
Şüphesiz 90-94 yıl boyunca önceden belirlenmiş bir plana göre inşa edilen bu yapı İran'ın en uzun tarihi mimari eseridir. Tüm bu nedenler Gorgan Seddi'nin İran'ın ulusal anıtları listesine Gülistan eyaletinin turistik yerlerinden biri olarak kaydedilmesini sağlamıştır. Gorgan Çin Seddi'nin bugünkü kalıntıları arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan sadece küçük bir köşesidir. Bu yapı İran'daki İslam öncesi mimarinin muhteşem eserlerinden biri olup UNESCO Dünya Mirası listesine kaydolma seçeneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Bu duvar tarih boyunca Kızıl Duvar, Kızıl Yılan, İskender Barajı, Nuşirvan Barajı gibi farklı isimlerle anılmıştır. Hazar Denizi'nin güneydoğu kıyılarından başlayarak kuzeydoğudaki Elborz Dağları'nın sarp yamaçlarına kadar uzanan bu etkileyici duvar, milattan sonra 5. yüzyılda İranlı Sasaniler tarafından inşa edilmiştir. Bu duvara kırmızı denmesinin nedeni orta çekirdek ve orta kısımlarının yapımında kırmızı tuğla kullanılmasıdır. Ayrıca Muhammed bin Necip Bekran bu duvarın adını Cihanname'de Tecnebar olarak yazmıştır. Peki bu duvarın ne zaman inşa edildiğini bilmek ister misiniz? Evet arkadaşlar, bu duvarın yapıldığı dönem ve dönem hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Peki birçok kişinin tarihi Gorgan Duvarı'nın Çin Duvarı'nın inşası ile aynı zamanda inşa edildiğini ve her iki binanın da kuzeyden giren Ak Hunlar adı verilen bir grup işgalciyle başa çıkmak için inşa edildiğine inandıklarını da biliyor muydunuz? Bazıları Gorgan Seddi'nin İran'daki Medyan, Ahameniş veya Part dönemleriyle ilgili olduğuna inanıyor. Ancak yeni arkeoloji çalışmalar bu duvarın Sasani dönemine ait olduğunu ve milattan sonra 429 ile 615 yıllar arasında inşa edildiğini gösteriyor. İranlı ve İngiliz arkeologlar duvarın yakınındaki tuğla fırınlarında bırakılan kül ve kömürlerden örnekler alıp test ederek duvarın yaşının 5 ve 6. yüzyıl olduğunu tahmin ettiler. Ayrıca bu duvarın kırmızı tuğlaları Sasani dönemine ait olduklarını gösteriyor. Tarihçilerin birçoğu bu duvarın Sasani kralı Anuşirvan tarafından inşa edildiğine inanırken, diğerleri bu tarihi binanın 1. Yezdigar tarafından başlatıldığını ve Anuşirvan tarafından tamamlandığını düşünüyor. Peki, Gorgan Duvarı nasıl keşfedildi? Bu soru tarihi hazinelerle ilgili sorulan bir sorudur. Gorgan Duvarı'nın inşasına ilişkin ilk organize araştırmayı yapan kişi Jacques de Morgan'dı. Araştırmalarına 1975 yılında başladı. Ondan sonra Fransız arkeolog Arend 1933 yılında duvarın bir bölümünü tespit edip tanıtmıştır. 1936 ile 1937 yıllarında kendi uçağıyla İran'ın antik yerlerinin havadan fotoğraflarını çeken Amerikalı arkeolog Eric Schmidt, tesadüfen Gorgan bölgesinde Hazar Denizi'nden gelen kırmızı bir duvar görmüştü. O, yerli ve yabancı arkeolojik araştırmaların başlangıcı haline gelen fotoğraflar çekti. Ondan sonra 1971 yılında Muhammed Yusuf Kiyani duvarın üzerinden fotoğraflar çekti ve duvarın uzunluğunu 32 bağımsız bölümle birlikte 175 kilometre olarak tahmin ettim. 2002 yılında 6 sezon süren arama çalışmaları sırasında duvarın uzunluğunun 200 kilometre olduğu tahmin edilmiş. Elbette tarihi yazıtların incelenmesi bu duvarın geçmişte Merve kadar devam ettiğini ve uzunluğun kesinlikle 200 kilometreden fazla olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar yerden yaklaşık 2000 metrekarelik duvar kazılmış, Gorgon duvarı üzerinde 7. sezon araştırmaları yapılarak Sasani İmparatorluğu'nun Gorgon'daki sınırı hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Şu anda savunma duvarının en belirgin kısmı olarak bilinen kısım, alanı 180 metrekareyi aşan 4 kemer kalıntısıdır. Şu anda savunma duvarının en belirgin kısmı olarak bilinen kısım, alanı 180 metrekareyi aşan 4 kemer kalıntısıdır. Uzmanlar koruma ve savunma amaçlı olarak duvar boyunca 30 bin askerin konuşlandırılabileceği konusunda hemfikirler. Kırık tuğla parçalarının varlığı, tarihi yazılı kaynaklardaki yazılar, ayrıca Muhammed Yusuf Kiyani'nin Hicri 1350'li yıllarda yaptığı arkeolojik kazılar, duvarın 10 metre genişliğinde olduğunu ortaya koyuyor. Kelale kentinde yapılan araştırmalarda duvarın doğu kesimlerinde dağlık bölgelerde duvar genişliğinin 2 metreden fazla olduğunun tahmin edilemeyeceğini ortaya koyuyor. Duvarın yüksekliğinin 6 ile 10 metre arasında olması konusunda görüş ayrılıkları mevcut olup duvarın tüm uzunluğu boyunca 6 metre yüksekliğin daha güvenli bir seçenek olmasına rağmen belki de gelecekte daha fazla araştırma yapılarak yüksekliğin 8 ile 10 metre arasında olduğu ortaya çıkacak. Ayrıca duvarın tüm yol boyunca 6 metrelik bir yüksekliğin olması gerekiyormuş gibi görünüyor. Zira Sasaniler düşmanın içeri girmesini engellemek için güçlü çitler inşa etmişlerdi. Kelale şehrinin kuzeyindeki Gugce köyündeki Gorgon duvarı kalıntılarında büyük tuğlalar görülüyor. Yerli ve yabancı arkeologların yaptığı araştırmalar, duvarın yapımında 21 ila 24 kilogram ağırlığında 10 milyonlarca tuğla kalıbının kullanıldığını gösteriyor. Daha fazla dayanıklılık için bu yöntemi kullanan tuğlalar da pişirilir. Duvar boyunca birbirine yakın çok sayıda fırın ve 150 tuğla yapım atölyesi duvarın inşası için çok büyük bir sanayi atölyesinin varlığına işaret ediyor. Tuğlalar üzerinde çeşitli şekillerde parmak izlerinin bulunması, o dönemde üretim atölyesinin veya tuğla sayma biriminin özel bir işareti olarak değerlendirilebilir. Ayrıca fırınları ısıtmak için orman odunu, toprak ya da saman kullanılıyordu. Tuğlalar çamur harcı kullanılarak tamamen düzenli ve hassas bir şekilde üst üste dizilerek sabitlendi. Duvarın tüm uzunluğu boyunca tuğlaların kullanılması benzersiz bir mühendislik örneğini sergiliyor. Zira Çin Seddi'nde tuğlanın yanı sıra taş ve ahşap da kullanılmıştır. Bütün bu açıklamalarla birlikte Gorgon duvarının İranlı mimarların ürettiği en güçlü savunma duvarı olduğunu söylemek yerinde olacak. Evet arkadaşlar, tarih boyunca savaşların en önemli nedenlerinden biri sürekli su üzerinde olmuştur. İran nehirleri arasında Gorgon Nehri, Gorgon halkının tarımsal ve ekonomik faaliyetleriyle içme suyu temininin en önemli kaynağı ve geniş çayır ve ovalarda yer alan insan gruplarının ilgi faktörlerinden biri olarak görülüyordu. Gorgon Seddi'nin inşa edilmesinin en önemli nedenlerinden biri ise İran halkı için hayati önem taşıyan bu nehirdi. Duvar, Gorgan Nehri suyunun değerlendirilmesi için en iyi koşulları sağlayan bir yerde bulunuyor. Su temin sisteminin tasarlanmasında ovada yaşayanlara ve hayvanlara içme suyu sağlamak için kanalların kazılması, tarım arazilerinin sulanması, savaş sırasında hendeklerin askeri kullanımı ve sulanması, duvarın inşası için kilin hazırlanması ve üretimi o kadar hassas ki günümüzde hala suyu yönlendirmek için kullanılıyor. Bu su temin sistemi Gorgan Nehri'ne olan uzaklık ve yakınlığa uygun olarak Gorgan Nehri yatağının taşkınlardan dolayı değişmesi ve çökelmesi öngörülerek buna paralel olarak tasarlanarak suyu, sur, hendek, tuğla fırınları ve duvarlar zamanındaki antik mekanlarda görev almıştır. Bugüne kadar Gorgan Nehri'nin orta kesiminde denize doğru en geniş yayılma sahip olan ve surların doğu bölgelerine göre daha az yağış alan kanalların 50 kilometreden fazlası keşfedildi. Doğudan batıya ve duvara doğru görülebilen en uzun kanal 10 kilometreden uzun 25 ila 30 metre genişliğinde ve 3-5 metre derinliğindedir. Mimarların su sistemini aktarma ve yönetme becerisi Gorgan Nehri'nde bir noktada zirveye ulaşıyor. Kale sakinlerine içme suyu sağlamak amacıyla Gorgan Nehri'nin 500 metrelik kısmı onları tehdit etmeyecek şekilde 20 metre yüksekliğe kadar gömüldü. Yukarı yönde sur ve hendek kuzey tarafında su kanalları bulunması, Gorgan Nehri'nin su verimliliğinin antik çağda bölge halkının ilgisini çektiğini gösteriyor. Gorgan surunun kenarında ayrıca alçak ve düz alanlarda genişliği 30 metreye, dağlık bölgelerde ise 10 metreye ulaşan Hazar Denizi'ne doğru hafif eğilimli bir hendek bulunmakta. Savaş sırasında bu hendek düşmanın sızmasını önlemek için Gorgan Nehri'nden gelen suyla dolduruldu. Sasaniler hendekteki suyu hızlı bir şekilde akıtabilmek için gerektiğinde hendeğe su sağlamak amacıyla bir hareketle Gorgan surunun üzerine Gerkaz adında bir baraj inşa etmişlerdi. Duvarın inşasında kullanılan malzemelerin hendek kazılarak elde edilen kil ile ince ve iri kıyılmış samanın birleşiminden elde edildiğini bilmek de çok ilginç olacak. Öte yandan hendekten kazılan toprağın tehlike anında askerlere kolay ulaşım ve barınma sağlamak amacıyla duvar arkasına ve güneye doğru döküldüğünü gösteren kanıtlar da mevcuttur. Hendek kalıntıları Gorgan Seddi'nin doğu kesimlerinde sağlam olarak görülebilmekte. Geri kalan yerlerde ise tarım arazisine dönüştürülmüştür. Hendeğe ek olarak Gorgan duvarında askerlerin konuşlandırılması için başka bir savunma unsuru da kullanılmıştır. Gorgan savunma duvarının arkasında bu bölgeyi savunmak için inşa edilmiş, alanı 5 ila 20 hektar arasında değişen 36 kadar kale keşfedildi. Tepelerin ve dağların daha fazla olduğu doğu bölgelerinde kaleler daha yoğun ve birbirlerine daha uzak olmaktadır. Bu kalelerde çit ve surların yanı sıra tuğla yapımına yönelik hendekler de bulunuyor. Bu alanda keşfedilen en büyük hendek yaklaşık 330 hektar büyüklüğünde olup kalenin duvarlarına bağlanan dairesel gözetleme kuleleri dört köşesinde düzenli aralıklarla yer almaktadır.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizleri İran'ın bir başka hazinesiyle tanıştıracağız. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.